Ayrım 5.
Bu kişiler hem mesafeden hem de hiyerarşideki konumlarından ötürü kendilerini her açıdan, bu arada onur açısından da ötekilerden üstün görmeye başlıyorlar. Bu durum ötekilerden daha fazla uzaklaşmalarına yol açıyor. Sonuçta kendi yalnızlıkları artıyor, ötekileri mutsuz ediyorlar ve iş zarar görüyor. Bir profesör sözlü sınavda cübbesini giyip, adayı yakından tanıyor demesinler, laf gelmesin diye başlangıçta soğuk, giderek yukarıdan bakan bir ifade takınıp bir engizisyon yargıcının yüz ifadesiyle adayla hiçbir insani ilişki kurmadan mekanik bir sınav da yapabilir ya da gülümseyerek selam verme, hatır sorma gibi adayla insani ilişkiler kurduktan sonra ilişkiyi ve işi ayırt ederek ilişkide eşitlikçi, insan onuruna saygılı, işte ise objektif bir tavır takınabilir. Bir müfettiş başlangıçta işini iyi yapabilmek amacıyla ciddi davranıp giderek üstatlarının abartısına kapılarak kendini Olimpos'tan inmiş Zeus gibi hissetmeye ve teftiş heyeti başkanından başka dünyada kimseye saygı duymamaya da başlayabilir. Ya da ilişkiyi ve işi ayırt edip tüm insanlara saygılı ama işinde objektif olabilir. Kendilerini herkesten üstün görenler, kendi onurlarına onulmaz biçimde hayran olanlar, insan ilişkileri konusunda kendilerini eğitimle geliştirebileceklerine inanmayanlar, bana küçük ağaçtaki hindiyi hatırlatıyorlar. İlginç bir roman olan Küçük Ağaç'ın eğitiminde Kızılderili dede ve nine ile Küçük Ağaç adlı çocuk arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Küçük Ağaç'ın dedesi giderek derinleşen, üstü dallarla örtülü hindinin boynundan alçak bir tünel kazar. Tüneli derin bir çukura bağlar. Toprağın yüzeyinden tünelin içine doğru mısır taneleri serpiştirir. Yaban hindisi başını eğip taneleri yiye yiye tüneli geçer, çukura girer, başını kaldırır. Çukurun üstü açıktır ama çukur derindir. Tek bir çıkış yolu vardır. Başını eğip tünelden gerisin geriye gitmek. Ancak hindi başını eğmeyi akıl edemediği için çukurdan çıkamamaktadır. Küçük ağaç dedesine, dede, hindi niçin kafasını eğip tünelden dışarı çıkmıyor diye sorar. Dedesi, yavrum, hindi kendini herkesten üstün gördüğü için, öğrenebileceği yeni bir şeyler bulunduğuna inanmadığı için, alçak gönüllülük gösterip başını eğmediği için girdiği çukurdan çıkamıyor der. Çukurlar içinde kala kalma tehlikesi hepimiz için vardır. Ama eğer tüm insanların onurlarının eşit olduğuna inanırsak, bu tehlike bizden uzaklaşır. Daha onurlu bir insan olmaya çalışmak yerine, daha bilgili, daha etkili, daha iyimser, daha sevecen olmaya çalışmak, daha akıllıca olsa gerek. Anadolu'da boş başak dik durur derler. Dolu ve alçak gönüllü bir başak olduğumuzda yaşam kalitemiz artacaktır. Boş başak dik durur. Ekmek mi, insan mı? Hangisi daha fazla saygı görüyor? Ekmek mi, insan mı? Gözlenen o ki ekmek daha fazla saygı görüyor ülkemizde. Yukarıda değerlere uyma konusunda üç tür kanıksadığımız, hatta sergilediğimiz belirttik. Bazı değerler söz konusu olduğunda bu hataları yapmayız. Ekmeğe yönelik olarak da söz konusu hataların sergilendiğini hemen hiç görmeyiz. Hangi ortamda olursa olsun, evde veya sokakta ekmeğe saygı gösteririz. Yerde ise basmayız, üstünden atlamayız, kaldırıp kenara yüksekçe bir yere koyarız. Hatta öperiz ekmeği. Ekmeğe gösterdiğimiz saygı ekmeğin büyüklüğünden ve niteliğinden bağımsızdır. Yerdeki ekmeği kaldırma konusunda büyük küçük veya buğday arpa ayrımı yapmayız. Keyfimiz olsa da olmasa da yerdeki ekmeğe basmayız. İnsanlara, sokaklara karşı sergilediğimiz üç temel hatayı ekmeğe karşı sergilemeyiz. Kısacası ekmeğe çok saygılıyızdır. Ekmeğe gösterdiğimiz saygıyı birbirimize göstersek çok daha huzurlu yaşarız. Ekmeğe niçin saygı gösteririz? Çünkü nimettir. İyi de eşlerimiz, çocuklarımız nimet değil mi? Öğrencilerimiz, çıraklarımız, komşularımız nimet değil mi? Ekmeğe gösterdiğimiz saygıyı birbirimize göstersek ne güzel olurdu. Ben ülkemde yerdeki ekmeğe tekme atıldığını hiç görmedim. Ama yerdeki insana tekme atıldığını çok gördüm. Yerdeki ekmeklere gösterdiğimiz saygıyı birbirimize de göstereceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Sanırım o günler yakındır. 10. Çelişkilerimiz, ikilemlerimiz. Çelişki, ikilem. Günlük yaşamda çelişki, ikilem, dilema, paradoks kavramlarını genelde yanlış kullanıyoruz. Birbirinin yerine kullanıyoruz. Örneğin bazen hangisini seçeceğim konusunda çelişkiye düştüm. Bazen de ikilem içinde olduğunun farkında değil diyoruz. Sanırım böyle dediğimiz zaman çelişki ve ikilem kavramlarını birbirine karıştırmış oluyoruz. Konumuz çelişkilerimiz ve ikilemlerimiz. Dilema ve paradoks kavramları için felsefe sözlüklerine bakılabilir. Ben adalıyım, bütün adalılar yalan söyler demek bir dilema sayılabilir. Bir okun hareket noktası ile hedefi arasında sonsuz nokta vardır. Sonsuz noktayı kat etmek ise sonsuz zaman alır. Bu yüzden bir ok hedefine hiçbir zaman ulaşamaz demekse galiba bir paradoksal düşüncedir. Şimdi çelişki ve ikilem kavramları arasındaki farka bakalım. Galiba doğrusu şu: doğada ya da insan zihninde zıtlıkların birlikte bulunması bir çelişki sayılabilir. Bir tezin antitezini içermesi bir çelişki sayılabilir. İnsan sahibi olduğu çelişkili düşüncelerin genelde farkında değildir. İkilemse iki farklı davranıştan hangisine yönelmek gerektiği konusunda sıkıntı, kararsızlık çekmek demektir. Sahip olduğumuz çelişkili düşüncelerin, davranışların genelde farkına varmayız. İkilemde ise farkında olduğumuz bir kararsızlık söz konusudur. Bir dostunuzu hem seviyor hem de kızıyorsanız ve bu iki zıt duyguya, düşünceye birlikte sahip olduğunuzun farkında değilseniz, bu durumu bir çelişki olarak adlandırmaktan yanayım. Benzer şekilde belirli bir olay karşısında üzgün olduğunuz halde sevinmiş gibi davranıyorsanız ve bu tezadı fark etmiyorsanız, yine çelişki içinde olduğunuzu düşünebiliriz. Ama eğer bir arkadaşınızı sevip sevmediğinize bir türlü karar veremiyorsanız veya iki meslekten hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız bir ikilem içinde olduğunuz kanısındayım. Çoğunlukla alttaki çelişkiler görünürdeki bir takım ikilemleri yaratır. Bu durumda çelişkilerimizi fark etmekten, ikilemlerimizi ise çözmekten söz edebiliriz. Çelişkiler ve ikilemler farkında olduğumuz ve olmadığımız sıkıntılar yaratır. Çelişkilerimizi fark ettiğimiz, ikilemlerimizden rahatsız olmadığımız zaman stresle baş etmemiz ve gelişmemiz kolaylaşır. Bazen bir işi hem yapmak istersiniz hem yapmamak istersiniz. Hem çalışmak istersiniz hem çalışmak istemezsiniz. Bu ikileminizi can sıkıcı bir saçmalık olarak adlandırırsanız sıkıntınız artar. Ama bu ikileminizin yaşamın doğal bir parçası olduğunu düşünürseniz onunla uzlaşma, çözme şansınız artar. Tamamen çelişkisiz, ikilemsiz olmak pek mümkün değildir. Fazlaca çelişkiye, ikileme sahip olmaksa sorun yaratabilir, ruh sağlığını bozabilir. Bunlara belirli bir miktarda sahip olmak, ancak yerine göre fark etmek, yerine göre baş eğmeyi öğrenmek galiba en sağlıklısı. İkilemler yaşamın ayrılmaz bir parçası. İkilemlerden arınmış bir dünya mümkün görünmüyor. İkilemler, çelişkiler kimi zaman canımızı sıksa da toplumların, bireylerin gelişmesi için bazen itici güç oldukları da bir gerçek. İkilemler yaşamın ayrılmaz bir parçası. İkilemlerden arınmış bir dünya mümkün görünmüyor. Sadece canlılar, insanlar için değil, belki nesneler dünyası için de geçerli ikilemler. Aynı anda hem maksimum karmaşaya hem de minimum enerjili bir duruma ulaşmak isteyen sistemler bir uzlaşma noktasına ulaştıklarında, fiziksel, kimyasal, biyolojik açıdan denge sağlandığında gezegenler, yaşamlar ortaya çıkıyor belki. İkilemler evrenin her köşesinde olabilir, olmayabilir de. Ancak canlılar, özellikle insanlar, ikilemlere girmekten ötürü acı çekiyorlar. İnsanın görevi ikilemlerini fark etmek, bunları yaşamın doğal bir parçası kabul etmek, çözebileceklerini çözmek, çözemediklerine ise uyum sağlamak olmalıdır. Buzun içinde ateş var mı? Eski Yunan'dan bu yana hemen her şeyin kendi zıddını içinde barındırdığı görüşü var. Bu görüşten hareketle acaba şöyle düşünebilir miyiz? Buzun içinde ateş vardır. Nasıl mı? Elinize alacağınız bir buz kalıbı oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Atom çekirdeklerinin etrafında dönen elektronlarsa yüksek enerjili cisimcikler, bir anlamda küçük ateşlerdir. Buz bize göre buzdur. Ancak eğer elektronların bilinci olsaydı herhalde buz olduklarını düşünmezlerdi. Bu düşünceden hareketle dalındaki bir yaprağın aslında alev alev yandığını ama bizim onu yeşil gördüğümüzü ileri sürebiliriz. Galiba doğada zıtlıklar iç içe. Eğer böyleyse insan zihninde bir takım zıtlıklar bulunması doğal. O halde zihnimizi veya dış dünyayı çelişkilerden ve bunların uzantısı olan ikilemlerden arındırmak yerine onları fark etmek, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek daha doğru olsa gerek. Çelişkiler, ikilemler yaşamanın, yaşamlarımızın önemli bir parçası. Doğada çelişkiler vardır. İnsanın çelişkileri, ikilemleri olması da doğaldır. Bu yüzden çelişkisiz, ikilemsiz olmak değil, onları fark etmek, onlarla uzlaşmak bir fazilet sayılmalıdır. İkilemlerde sıkılmak bir tür çelişki mi? İkilemlere düşmekten yakındığımız zaman farkında olmadan bir çelişki içine girmiş oluyoruz. Şöyle ki, ikilemler içinde olmak bizi kısıtlar. Onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim diye sıkıntıya gireriz. Ama aynı zamanda ikilemlere sahip olmak özgürlük sayılır. Çünkü ikilem var demek, seçenekler var demektir. Seçebileceğiz demektir. Belki de bu yüzden ikilemler karşısında bunalırken bir yandan söylenip bir yandan da sevinmek gerekir. Sizin için seçilebilecek tek bir mesleğin, evlenilebilecek tek bir kişinin bulunmasını ister miydiniz? İkileme girme zahmetinden, seçim yapma sıkıntısından kurtulurdunuz. Ama sanırım yine de önünüzde seçenekler olmasını, gerektiğinde ikileme girmeyi tercih ederdiniz. Çelişkilerimize birkaç örnek. Soru 1. Diyelim ki arabanızda veya bir otobüstesiniz. Trafik tıkandı, bekliyorsunuz, işe geç kaldınız. Kızar mısınız? Sanırım pek çoğunuz evet dersiniz. Soru 2. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü türünden günleri anlamsız, gereksiz buluyor musunuz? Sanırım pek çok kişi bu soruya da evet diyecektir. Yukarıdaki sorulara evet dediğiniz zaman farkında olmadan bir çelişki sergilemiş, adeta bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Bakınız niçin? Trafik tıkandığı zaman tıkayanlara kızıyorsanız, trafiği tıkayan öğelerden birisi de sizsiniz. Bu yüzden kendinize de kızmalısınız ama muhtemelen farkında değilsiniz. Trafikte, yahu her arabada bir ya da iki kişi var, niçin dört komşu birleşip aynı araçla gitmiyor diyen arkadaşlarım olur bazen. Bunu söylediği sırada arabasında biz de iki kişiyizdir. Bu çelişkinin farkında değildir. Trafik niçin tıkanır? Metro yoktur, demir yolu azdır, karayolları yetersizdir, apartmanların park yeri yoktur. Bir de şu, ülkemizdeki trafikteki araç sayısı hızla artmaktadır. Araç sayısının artması bir açıdan insanların en azından bir bölümünün parası olduğu anlamına gelir. Bu arabaları alacak kadar parası olanlar herhalde paralarının tümünü bir arabaya yatırmazlar. Başka alanlarda da harcarlar ve veya israf ederler. Böylece ekonomi canlanır. Bu canlılık pek çoğumuzun cebine para olarak girer ancak farkında değilizdir. Bankacısınız diyelim. Araba alsınlar diye insanlara düşük faizli kredi verirsiniz. Onlar da bakarlar kredi iyi, arabaları alırlar. Ondan sonra sizin trafik tıkanıyor diye sinirlenmeniz bir çelişki mi değil mi? Bir zamanlar Bursa'da trafik çok kötüydü. Otomobil üreticisi bir firmada çalışan bir arkadaşımla birlikte trafikteydik. Çok sinirlendi. Ben de ona niye sinirleniyorsun? Bu arabaları siz yapıyorsunuz. Kapatın firmayı 2 yıl, trafik rahatlar dedim. Allah saklasın diye karşılık verdi. O zaman sıkılma. Trafik tıkandığında çok şükür önüm, arkam, sağım, solum müşteri demelisin dedim. Rahatladım bilmiyorum ama sanırım bir çelişkisini görmek ona ilginç geldi. Anneler günü, sevgililer günü gibi günlerin temel amacı ekonomiyi canlandırmak olmalı. Ekonomideki canlanma araba satışları gibi hepimizin cebine katkı sağlıyor. Ekonomideki canlanmanın getirileri olduğu gibi götürleri de var belki. Büyük bir ihtimalle ekonomideki canlanma çelişkisinde içinde taşıyor. Ekonomideki buzun içinde de ateş olabilir. Yaşam göründüğünden daha karmaşık. En azından yüzeydeki bu katkıyı fark etmiyoruz. Çiçekçi yıl içindeki en büyük ciroyu anneler gününde yapıyor, parasını götürüp bankaya yatırıyor. Ondan sonra da hem çiçekçi hem bankacı anneler gününü gereksiz buluyorlar. Çiçekçi o gün çiçek satıyor. Ancak bir ihtimal o günü anlamsız bulduğu için annesine çiçek götürmüyor. Alttaki durumu bir yana bırakırsak çiçekçi, bankacı ve belki de hepimiz bir çelişki içinde miyiz, değil miyiz? Moda. Moda konusunda insana özgü, insanca bir çelişki sergileriz. Hem modaya uygun giyinmek isteriz, hem de giydiğimiz başka kimsenin üzerinde olmasını isteriz. Bu bir ikilemdir. Gerçi moda tasarımcısı hem modaya uygun hem de tek olan kıyafetler tasarlayabilir. Ama toplumun çoğunluğu böyle hem benzeyen hem benzemeyen giysiler talep ettiğinde herkesin bu isteğini karşılamak herhalde çok güç olacaktır. Kişisel değerimiz. Kendimizi çok önemser ama beğenmeyiz. Örnek, düğün dernek olur, fotoğrafçı fotoğrafımızı çeker. Az sonra basar getirir. Elimize fotoğrafımızı alınca genel tavrımız şudur. Yalnızca ortada gözüken kendimize bakarız. Ama onu da beğenmeyiz. Ay ne kötü çıkmışım. Üf ne biçim bakmışım deriz. Kendimizi çok önemser ama beğenmeyiz. Galiba bu tavrımız kendimizi yeterince kabullenmemekten kaynaklanıyor. Kendimizi kabullendiğimizde, kendimizle barışık olduğumuzda fotoğraflarımıza daha rahat bakabileceğiz. Kendimizi kabullenme sıkıntısından doğan önem verme ama aynı anda beğenmeme tavrımız kendimize ve yaşama objektif bakmamızı zorlaştırıyor. Çevremizdeki insanlarla, yakınlarımızla sorunlar yaşamaya başlıyoruz. İnsanlar, özellikle gençler, ana babalarını çok önemserler, önemsemiyor izlenimi verseler de, içten içe çok önemserler. Ama onları kolay kolay beğenmezler, sürekli eleştirirler. Ana babalarda bulunabilecek en küçük kusur gençleri öfkelendirir. Gurur duyma, duymama ve babalar. Yaygın ikilemlerimizden biri de babaların davranışlarında gözleniyor. Babalar kızlarıyla, oğullarıyla gurur duyuyorlar, herhalde duyuyorlar ama bunu yeterince açık ifade etmiyorlar. Ülkemde nice baba bir oğlu dünyaya geldiğinde günlerce gururla dolaşır. Oğlanın daha hiçbir kişisel özelliği belli değildir. Tek belirgin özelliği cinsiyetidir. Olsun, baba bu durumdan müthiş gurur duyar. Çevresindekilere ne ısmarlayacağını şaşırır. Oğlan 15'ine gelir, birçok özelliği belirmiştir. Eksilerinin yanı sıra pek çok artısı vardır. Bu durumdan da babasının gurur duymasını bekleriz, ya duymaz ya da duyar ama içinde tutar. Nice baba var, çevredeki gençleri beğenir de bir kendi oğlunu beğenmez. Bir tek kendi oğluyla gurur duymaz. Bu oğlan adam olamayacak, bu oğlan benim istediğim gibi değil, benim istediğim gibi olsun, canımı alsın der. Senin istediğin nedir, yaz bakayım desem yazamaz. Çünkü bu babanın kafasındaki belirsiz bir rol tanımıdır. Ben tek çocuktum. Babam beni çok sever, sevgisini de açıkça ifade ederdi. Ancak çok beceriksiz bulurdu. Bunu da sık sık söylerdi. Babam için hayattaki en önemli şey hayat adamı olmaktı. Kendi bakış açısına göre kendisi tam bir hayat adamıydı. Gerçekten de öyleydi. Çok zor şartlardan sıyrılıp kendini yetiştirmiş, her durumda pratik çözümler bulabilen, her ortama uyum sağlayabilen, hayatla barışık bir insandı. Benim de bir hayat adamı olmamı isterdi. Ama onun gözünde ben hiç mi hiç hayat adamı değildim. Ortaokul, lise yıllarımda çevremizde bulunan yaşıtım bütün gençler babama göre hayat adamıydı. Bir tek ben değildim. Babam anneme benim için bu çocuğun tabanı ağır, bir işi 2 saatte yapıyor, hayat adamı değil derdi. Bugün inanılmaz bir yaşam temposu içindeyim. Babam beni şimdi görse herhalde iftihar ederdi. Burada anlattıklarımı birkaç yıl önce bir toplantıda anlattım. Bir arkadaşımın 10 yaşında oğlu varmış. O da babam gibi oğlunun ağır kanlılığından, yavaşlığından yakınıyormuş. Babamla ilgili anlattıklarımı dinledikten sonra bana şunları söyledi. Baban senin yavaşlığından şikayet ediyormuş ama bak sen şimdi iyi bir şeyler olmuşsun. Demek benim oğlan da ileride bir şeyler olabilecek. Acaba ben boşuna mı telaşlanıyorum? Galiba olay şu. Anneler, babalar çocuklarını çok seviyorlar, onlara çok önem veriyorlar ve onların gelecekleri konusunda kaygı duyuyorlar. Anne, babalar ve çocuklar arasında bir benzerlik. Psikologlar, özellikle gelişim psikologları, ergenlik dönemiyle ilgili olarak şunu sıklıkla vurgularlar. Ergenlik döneminin özelliklerinden birisi, gencin bazı ikilemler içinde olmasıdır. Bunlardan birisi, gencin ana babasına hem çok önem vermesi, onlarla özdeşim kurması ama aynı zamanda onları eleştirmesi, onlarla çatışmasıdır. Ergen, kendine özgü bir kimlik oluşturabilmek için bu ikilemi yaşamak zorundadır. Bugüne kadar ben de ana babaya çok önem verip onlarla özdeşim kurmanın ama aynı zamanda onları eleştirmenin ergenlik dönemine özgü bir özellik olduğunu düşünüyordum. Fakat bir süredir şunu fark etmeye başladım. Ana babalar da benzeri bir ikilem sergiliyorlar. Çocuklarını hem çok seviyorlar, onlara önem veriyorlar, hem de onları çok eleştiriyorlar, beğenmiyorlar. Ergenlerle ana babalar arasındaki bu benzerliğin üzerinde düşünmeye ve araştırma yapmaya değer olduğu kanısındayım. Söz konusu ikilem belki de yalnızca ergenlere özgü değil, herkes için geçerli. Bir anı. Hem gurur hem öfke. Seminerlerimden birisini izleyen bir babaya ait bir anıyı aktarmak istiyorum. Kendisinden izin aldım. Bu beyin oğlu 16 yaşındayken bir gün annesine çıkışmış, sesini yükseltmiş. Bunun üzerine baba oğlunu yandaki odaya çekip sağ elinin işaret parmağıyla onun omzunu ittire ittire "Bana bak, bir daha annenle öyle konuşma," demiş. Delikanlı. Baba, "Tamam, haklı olabilirsin ama bir daha öyle el hareketi yapma," diye karşılık vermiş. Bey şöyle dedi. "Hocam, anlattığınız gibi o an hem öfke duydum hem de gurur. Bir yandan öfkelendim ama bir yandan da o ana kadar fark etmediğim müthiş bir şeyi fark ettim. Benim küçük oğlum meğer kaşla göz arasında büyümüş, aslan olmuş, güçlenmiş. 10 yaşındayken onu parmağımla itekleseydim böyle bir şeyi asla söyleyemezdi. Şimdi onurlu, baba yiğit bir delikanlı olmuş. Hem kızdım hem gurur duydum. Kızsam mı diye düşündüm, sonra vazgeçtim, sesimi çıkarmadım. İyi ki bir şey dememişim." Gençlerin ana babalarına, ana babaların çocuklarına yönelik ikilemli, çelişkili duyguları olabilir. Çocuklarımıza kızabiliriz. Saldırmadan, küsmeden, uygun lisanla ifade edelim. Fakat madem aynı anda onlarla gurur duyabiliyoruz, o halde gurur duyduğumuzu da ifade edelim. Böyle yaparsak doğru davranmanın ötesinde dürüst de davranmış oluruz. Dürüstlük türlerinden birisi içimizdeki mevcudu sansürlemeden dışarıya sunmaktır. Dürüst olma yollarından birisi içimizdeki duyguları sansürlemeden dışarıya ifade etmektir. İkilemlerimiz olabilir, ikilemleri ifade etmek de bir dürüstlüktür. İkilemlerimiz olabilir, bu doğaldır. Ancak bunları fark etmeyi ve gerektiğinde ifade etmeyi de doğal kabul etmek gerekir. Ötekini ikileme sokmak. Kendi içimizde ikilemlerin bizi sıkıntıya soktuğu yetmiyormuş gibi bir de tutar birbirimizi ikilemlere iteriz. Örneğin, eğer dostumsa iki eli kanda olsa gelmeli deriz. Varsın, gerisini o düşünsün. Ellerini mi yıkasın, polise dert mi anlatsın, yoksa kalkıp sizin düğününüze mi gelsin, artık ona kalmıştır. En kötüsü de bazen eşler birbirlerine ya ben ya işin ya da ya annen ya ben derler. İki seçenekten birisini seçmek zorunda kalmak zordur. Bazen ruh sağlığımızı bile bozabiliriz. Oysa yaratıcı düşündüğümüzde yeni yollar bulabiliriz. Hem bu hem o diyebiliriz. İki seçenekten birisini seçmeye zorlamak, zorlanmak yaratıcılık değildir. Üçüncü seçeneği oluşturmaksa yaratıcılıktır. Üçüncü seçenek uzlaşma getirebilir. İki seçenekten birisini seçmeye zorlamak, zorlanmak yaratıcılık değildir. Üçüncü seçeneği oluşturmaksa yaratıcılıktır.